SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Melbourne'ün koronavirüs vakalarında devam eden yükselişi en iyi nasıl yönetebileceği konusundaki tartışmalar devam ediyor. Avustralya'da yaşlı bakımı sektörü bir kez daha ulusal denetim altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından bugün yürürlüğe girecek yeni normalleşme tedbirlerini açıkladı. Victoria, 7 günlük COVID-19 kapanmasının 5. gününe girdi. Ancak yetkililer salgının iyileşmeden önce daha kötüye gidebileceği konusunda uyarıyorlar. Başbakan Vekili James Marlino, pazartesi günü yaptığı açıklamada eyalet çapındaki karantinanın 3 Haziran Perşembe günü gece yarısının ötesine uzatılıp uzatılmayacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi. Victoria son 24 saatte 9 yeni yerel bulaş vakası tespit etti. Ama bu vakaların hepsi şehir içi bölgelerde bulundu. 42.500'den fazla test, 20.484'te aşı yapıldı. Eyaletin baş sağlık sorumlusu Brett Sutton, yalnızca Greater Melbourne için geçerli olan Çelik Halka ismi takılan kısıtlamaların yeniden uygulanma ihtimalini ise dışlamadı. Şimdiye kadar 5 vakanın 2 ayrı Melbourne yaşlı bakım evi ile bağlantılı olduğu bildirilirken, eyalet genelinde 320'den fazla yer virüse maruz kalınma bölgesi olarak listelendi. Huzurevi sakinleri ve personelinin bir kez daha Victoria'nın en son koronavirüs salgınında öne çıkması nedeniyle Avustralya yaşlı bakım sektörü yeniden inceleme altına alındı. Morrison hükümetinin 31 Mayıs itibariyle geçen yıl Kasım ayında zorunlu hale getirilen yaşlı bakım işçilerinin yalnızca bir tesiste çalışma zorunluluğunu kaldıracağı ortaya çıktı. Nine Network'e konuşan Federal Maliye Bakanı Simon Brigham, virüs bulaşmış huzurevi sakinlerinin en az bir doz aşı olduğunu söyleyerek hükümetin kararını savundu. Brigham, yaşlı bakımı iş gücü açısından var olan ve devam eden baskıların olduğunu kabul etmeliyiz. Bu baskı noktalarını ele alınmasını sağlamalıyız. Şimdi bu kısıtlamalar artan bir riskin olduğu anlaşılır anlaşılmaz en kısa sürede yeniden getirildi. O aşamada bilinmeyen bir topluluk içi bulaş ile uğraşıyorduk. Örnekler ve sorunlar olduğunda ise bu kısıtlamalar tekrar yerine getirildi diye konuştu. Tıp uzmanları şu günlerde tüm yaşlı bakımı çalışanları için COVID-19 aşısını zorunlu kılınıp kılınmaması gerektiği üzerinde düşünüyorlar. Channel 7'a konuşan yaşlı bakımı bakanı Richard Colbeck, COVID-19 aşıları hakkındaki daha önceki bilgi eksikliği nedeniyle bunun başlangıçta yapılamadığını söyledi. It's a significant logistical exercise and the reason it wasn't made mandatory. Yaşlı bakımı çalışanları için aşılama konusu önemli bir lojistik egzersiz oldu. Başta zorunlu kılınmamasının nedeni aşıların bulaşmayı engelleyip engellemediğini anlamamış olmamızdı. Şimdi bunu daha iyi anlıyoruz. Aşı hakkında daha fazla şey öğrendikçe tavsiyeleri ve işe yarayıp yaramadığını yeniden gözden geçirecektik. Ancak bunun COVID-19'a yakalanmanızı engellemediğini biliyoruz. Bunun bir gerçek olarak farkındayız. Bunun bulaşmayı engellemediğini biliyoruz, diyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye devletleri uluslararası bir pandemi anlaşmasının oluşturulmasına yol verecek kararları kabul ettikleri için Dr. Ghebreyesus, koronavirüse karşı tutarsız bir uluslararası yaklaşım olsa da siyasi ve finansal döngüleri içinde barındıran bir kuşaklar arası bağlılığın gelecekte olabilecek olaylara verilecek tepkileri güçlendireceğini söylüyor. Ghebreyesus, şu anda patojenlerin Dünya Sağlık Örgütü'nden daha büyük bir gücü var. Dengesiz bir gezegende daha da sık ortaya çıkıyorlar. Bu pandeminin tanımlayıcı özelliği, bilgi, veri, patojen, teknoloji ve kaynakların paylaşılmaması olmuştur. Bunlar pandemi başladığından beri ve hatta daha öncesinde de karşı karşıya olduğumuz zorluklardır diye konuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 194 üye ülkesinden bakanlar pandemi anlaşmasına ilişkin müzakerelerin başlatılıp başlatılmayacağına karar vermek için Kasım ayında toplanacak. Türkiye'de ise 31 Mayıs itibariyle son 24 saatte 6.493 yeni vaka tespit edildi. 122 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de COVID-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ise 47.527'ye yükseldi. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları bu hafta pandemi sonrası ekonomilerini desteklemek için bir önlem olarak asgari küresel kurumlar vergisine karar verecek. Yetkililer kamu maliyesinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için bu hafta Londra'da bir araya gelecekler ki analistler bunun teşviklerin kademeli olarak geri çekilmesi için işaret olarak yorumluyorlar. Ülkeler daha önce desteği çok erken geri çekmemeye kararlı olduklarını ve yeni yatırımları istihdam yaratmaya, iklim değişikliği ve eşitsizlik gibi konuların üzerine gidilmesi için kullanacaklarını söylemişlerdi. Bazı Avrupa ülkeleri Danimarka Dış İstihbarat Örgütü'nün 7 yıldan fazla bir süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel de dahil olmak üzere Avrupalı liderler hakkında Amerika Birleşik Devletleri'ne casusluk için neden yardım ettiğini açıklamasını istiyorlar. Günümüz Danimarka hükümeti, Savunma Bakanı Trine Bramsen'in yakın müttefiklerinin telefonlarının sistematik olarak dinlenmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek iddialarla arasında mesafe koydu. Danimarkalı bir yayın kuruluşunda çalışan bazı araştırmacı gazeteciler hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Avrupalı politikacılar hakkında casusluk yapmak için Danimarka'dan yardım aldığını bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka'dan bir açıklama istediğini söyledi.
Je m'exprime aux côtés de la.
The case you are referring to is indeed several years old.
Eğer bilgi doğruysa bahsettiğiniz durum gerçekten birkaç yıldır olan bir durum. Sadece müttefikler arasında kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Müttefikler ve Avrupalı ortaklar arasında ise daha da az kabul edilebilir bir durum. Ben Avrupalıları ve Amerikalıları birleştiren güvene bağlıyım. Ortak güvenliğimiz için yapacak çok şeyimiz var. Aramızda şüpheye yer yok. Bu nedenle tam bir netlik bekliyoruz. Danimarkalı ve Amerikalı ortaklarımızdan bu ve geçmiş iddialarla ilgili bilgileri ve cevapları bekliyoruz şeklinde konuştu. Rusya ordusu NATO'nun giderek artan tehdidine karşı koymak için yıl sonuna kadar ülkenin batısında 20 yeni birlik konuşlandıracak. Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Amerika Birleşik Devletleri bombardıman uçaklarının Rusya sınırlarına yakın uçuşlarının yanı sıra NATO savaş gemilerinin konuşlandırmalarının, ittifak güçlerinin tatbikatlarının arttığını söyledi. Shoigu, bazı meslektaşlarımızın eylemleri uluslararası güvenlik sistemini bozuyor ve bizi bununla ilgili karşı önlemleri almaya zorluyor. Kuvvetlerimizin operasyonel gücünü sürekli geliştiriyoruz ve yıl sonuna kadar Batı bölgemizde 20 birlik daha oluşturacağız, dedi. Bu arada Belarus'un bu ay başında bir gazeteciyi tutuklamak için Ryanair yolcu uçağını indirme kararının ardından NATO askeri ittifakı bir grup Belaruslu yetkilinin ana karargaha erişimini kısıtlıyor. Belaruslu uçak kontrolörleri Ryanair jet mürettebatına bir bomba tehdidi olduğunu söyleyerek uçağın inmesi talimatını vermiş, inince de gazeteci Roman Paratovich'in uçaktan alarak tutuklamıştı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bundan 5 yetkilinin etkileneceğini söyledi. Stoltenberg, NATO'daki güvenlik önlemlerini sürekli olarak değerlendiriyoruz ve karargâhtaki güvenlik önlemlerini değerlendirdiğimize dayanarak Belarus personelinin NATO karargâhına erişimini kısıtlamaya karar verdik, dedi. Avrupa Birliği yetkililerinin Belarus bayraklı uçakların hava sahasından men edilmesine ve Avrupalı hava yollarına Belarus hava sahasını kullanmayı sınırlandırmayı tavsiye etmesine rağmen Rusya o zamandan beri Belarus'a siyasi destek veriyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kabinesi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü. Toplantıda COVID-19 ile mücadele ve 1 Haziran'dan itibaren uygulanmaya konulması beklenen kademeli normalleşme planı da görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından bugün yürürlüğe girecek yeni normalleşme tedbirlerini açıkladı.
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22 ile pazartesi sabahı 5 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapılabilecek, saat 24'e kadar da paket servisini sürdürebilecektir. Yaklaşık 1,5 aydır faaliyetlerine ara vermiş olan kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir.
Piyasalara baktığımızda en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 59 kuruştan, 78 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre soğuk bir sabaha uyanan başkent Canberra bulutlu bir gün bekliyor 14 derece. Sydney dün ile benzer bir hava olacak 20 derece. Melbourne yine dün ile aynı 17 derece. Adelaide parçalı bulutlu 20. Perth parçalı bulutlu 19. Hobart yine parçalı bulutlu 16. Wollongong genelde güneşli 21. Newcastle yine genelde güneşli 21. Brisbane güneşli 23. Cairns az yağmurlu 27. Ve Darwin genelde güneşli 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.